bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Odessa, Frederick Forsyth. Ey Yayınları, 1. Baskı, 1972. Özgün adı, The Odessa File, Türkçe'ye çeviren Fikret Arıt. Bu kitap 411 sayfadır. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Eylül 2009. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Genç İngiliz gazetecisi Frederick Forsyth 1963-65 yılları arasında Reuters Ajansı'nın Paris muhabirliğini yaptığı sıra topladığı belgelere dayanarak Çakal adlı kitabı yazdığında yayıncıları bile büyük bir başarıya ulaşacağını kestirememişlerdi. Oysa Çakal çevrildiği bütün dünya dillerinde aylar boyu en çok satan kitap oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde Çakal'ın sahibine 450 bin İngiliz lirası kazandıracağı tahmin ediliyor. Ünlü Amerikalı rejisör Fred Zinnemann'ın çevirdiği film de tamamlandı. Forsyth ikinci kitabı Odessa'ya başlamadan bir İngiliz yazarına verilen en büyük avansı aldı. Tam 250 bin İngiliz lirası. Kendimi 30-40 kitabın yazarı olarak göremiyorum diyor Forsyth. Hayatı boyu Çakal gibi 4-5 kitap yazabilirsem ne mutlu bana. 1938 yılında doğan, İngilizceden başka Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça bilen, askerliğini İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak yapan ve 1958 yılında gazeteciliğe başlayan Frederick Forsyth, çok kısa bir sürede yeryüzünün en çok para kazanan yazarlarından biri olma yolunda. Yazarın notu. Özellikle güç bir konuda olmak üzere yazarların bir kitabı meydana getirmelerinde kendilerine yardım etmiş olanlara teşekkür etmeleri ve bunu yaparken de onların adlarını belirtmeleri adet olmuştur. Odessa'yı yazabilmem için gerekli bilgiyi sağlamakta bana yardım etmiş olanlara bu yardım çok küçük dahi olsa yürekten teşekkür ederim. Eğer adlarını vermiyorsam bu üç nedendendir. SS'in eski mensupları olan bazıları bu çalışmalarım sırasında ne kiminle konuştuklarını ne de söylediklerinin bir kitapta son bulacağını biliyorlardı. SS hakkındaki bilgilere kaynak teşkil etmiş olan bazıları adlarından söz edilmemesini özellikle rica ettiler. Kendi menfaatimden çok onların menfaatini düşünerek daha bazılarının adlarını da ben vermedim. Frederick Forsyth. Birinci kısım. Başkan Kennedy'nin ölüm haberini duydukları 22 Kasım 1963 gününün o çok belirli anında ne yapmakta olduklarını herkes açıklıkla hatırlayacaktır. Başkan Dallas saatiyle 12.22'de vuruldu. Öldüğü haberi de aynı saat kuşağı içinde 1.30'da verildi. O sırada saat New York'ta 2.30, Londra'da 19.30, havanın serin ve yağışlı olduğu Hamburg'da da 20.30'du. Peter Miller şehrin banliyölerinden biri olan Oxford'da oturan annesini ziyaretten dönüyordu. Annesini her hafta cuma akşamı görmeye giderdi. Bu ziyaretlerin nedeni bir parça kadının hafta sonu için bir şeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek istemesinden, bir parça da haftada bir gün annesini görmeye gitmek zorunda olduğunu hissetmesindendi. Kadının telefonu olsaydı telefonla gönlünü almak işine gelirdi. Telefonu olmadığı için de her cuma yollara düşüyordu. Kadın da onun gelmesini sağlamak için telefon almamıştı aslında. Her zamanki gibi arabanın radyosu açıktı. Peter Miller, Kuzeybatı Alman radyosundan yayınlanan müziği dinliyordu. Annesinin yanından ayrılalı 10 dakika olmuştu. Saat 20.30'da müzik birden kesildi, spikerin heyecandan tizleşmiş sesi duyuldu. Achtung, Achtung! Dipnot Almanca dikkat dikkat. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Başkan Kennedy öldü. Tekrar ediyorum. Başkan Kennedy öldü. Miller bakışlarını yoldan ayırdı. Sanki gözleri kulaklarının duyduğunu inkar edecek, bu sözlerin saçma sapan yayınlar yapan yanlış bir istasyondan geldiğine, kendisini ikna edecekmiş gibi radyonun üstünde hafifçe aydınlatılmış frekans bandına baktı. Allah Allah diyerek soludu. Ağır ağır fren pedalına bastı, yolun sağ kıyısına geçti. Yukarı baktı. Altona'dan geçip Hamburg'un merkezine uzanan uzun, geniş, dümdüz kara yolunda başka araba sürücüleri de aynı yayını duymuşlardı. Sanki hem araba kullanmak hem de radyo dinlemek birden birbirini engelleyici bir hal almış gibi, ki bir bakıma öyleydi de, yolun kıyısına sığınıyorlardı. Peter Miller radyolarından taşan tamamlayıcı bilgileri dinlemek üzere girintilerde park etmek için yolun sağına geçen öndeki arabaların stop lambalarının parıltılarını görebiliyordu. Solda da şehirden çıkan arabaların farları, arabalar yolun kıyısına çekilirken çılgınca sallanıyordu. Arkadan iki araba Peter Miller'a yetişti. İlki baykuş gibi hırslı sesler çıkararak yanından geçerken Peter Miller göz ucuyla araba sürücüsünün, Alman şoförlerinin kendilerini tedirgin eden başka şoförlere uyguladığı ve aptallığı anlatan o her zamanki kaba işareti yaptığını, Miller'ın yönünde kafasına vurduğunu gördü. Miller çok sürmez, o da öğrenir diye düşündü. Radyodaki hafif müzik susmuş, yerini kuşkusuz her disk jokeyin el altında bulundurduğu cenaze marşı almıştı. Spiker aralarda haber odasındaki telexten doğrudan doğruya kendisine getirilen tamamlayıcı bilgilerden parçalar okuyordu. Ayrıntı gelişmeye başlamıştı. Açık araba Dallas şehrine giriyor, okul kitapları deposunun penceresindeki silahlı adam, herhangi bir tutuklamadan söz yok. Miller'ın önündeki arabanın sürücüsü arabadan inip Miller'a doğru yürüdü. Arabanın sol yanındaki pencereye yaklaştı. Sonra direksiyonun hiç gereği yokken sağda olduğunu görünce arabanın öbür yanına geçti. Sırtında kürk yakalı naylon bir ceket vardı. Miller camı indirdi. Adam pencereye doğru eğilerek "Duydunuz mu?" dedi merakla. Miller "Duydum." dedi. "Olacak şey değil." Hamburg'da, Avrupa'da, bütün dünyada insanlar durumu tartışmak için hiç tanımadıkları başkalarının yanına gidiyorlardı. Adam "Komünistlerin işi olmasın ha?" diye sordu. "Sanmam. Komünistlerin işi ise savaş çıktı demektir." "Belki." Miller adamın gitmesini istiyordu. Bir gazeteci olarak ülkesindeki gazete idarehanelerinde baş gösteren korkunç telaşı gözlerinin önüne getirebiliyordu. Sabah kahvaltısı sofraları için patırtılı bir sayı hazırlamak üzere yazı işleri kadrosunda kim var kim yok yardıma çağrılmıştı. Biyografiler kaleme alınacak, birbiriyle ilişkisi olan binlerce kaynak toplanarak dizilecek, Teksas'taki bir şehirde boğazı parçalanmış bir adam sedyede yattığı için bütün telefonlar daha başka şeyler öğrenmek, daha çok ayrıntı elde etmek için bağırıp çağıran adamlarla dolacaktı. Peter Miller bir an yine günlük bir gazetenin yazı işleri kadrosunda olmayı özledi. Ama işte 3 yıl önce serbest muhabirliği seçmiş, özellikle de cinayet, polis, yeraltı örgütleri olmak üzere Almanya içindeki özel bazı konularda uzmanlaşmıştı. Annesi onu kirli işler çeviren insanlara karışmakla kınayarak bu yeni çalışmasından nefret ediyordu. Peter Miller istediği kadar kendisinin memlekette en çok aranan araştırıcı gazeteci olduğunu savunsun, tek evladı için bu mesleğin değerli olduğuna annesini inandıramıyordu. Radyodan haberler verilmeye devam ettikçe Peter Miller'ın kafası da Almanya içinde izlenecek ve ana olaya ek bir hikaye olabilecek başka bir açı düşünmeye çalışıyordu. Bonn hükümetinin olay hakkındaki tepkisi gazetelerin muhabirleri tarafından Bonn'da elde edilecekti. Kennedy'nin geçen Haziran'daki Berlin ziyareti anıları da yine aynı şekilde Berlin'den sağlanacaktı. Kendi tür gazeteciliğinin en iyi müşterileri olan Alman fotoğraflı dergileri için iyi bir resimli yazı hazırlamanın olanakları görünmüyordu. Arabanın penceresine eğilmiş olan adam Miller'ın dikkatinin başka yerlerde olduğunu anladı ve bunun ölü başkan için duyulan üzüntüden ileri geldiğine inandı. Dünya Savaşı dedikodusundan çabucak vazgeçerek aynı üzüntülü tavrı takındı ve sanki akıllıca bir sonuca varmış gibi "Yah, yah, yah!" diye mırıldandı. "Çok sert adamlar bu Amerikalılar. Sözlerime dikkat edin, çok sert adamlar. Bizim hiçbir zaman anlayamayacağımız kadar sert bir yaratılışları var bu adamların." Aklı çok ötelerde olan Miller, "Kuşkusuz!" dedi. Adam sonunda bu üstü kapalı davranışı anladı. Doğrulurken, "Evin yolunu tutmalı," dedi. "Gruß Gott." Dipnot, hoşça kalın. Arabasına doğru yürümeye başladı. Miller onun gittiğini fark etti. Açık pencereden, "Ya, Guten Nacht," diye seslendi. Dipnot, Almanca, "Evet, hayırlı geceler." ve Elbe nehrinden doğru gelen sulu sepken esintiye karşı camı kaldırdı. Radyoda ağır tempolu bir marş çalıyordu. Spiker aralarına uygun müzik serpiştirilmiş haber bültenlerinin dışında o gece hafif müzik çalınmayacağını bildirdi. Miller Jaguar marka arabasının rahat deri koltuğuna yaslanıp annesinin kendisini hayal kırıklığına uğratan oğlunun yakındığı şeylerinden biri olan fena kokulu filtresiz kara tütünden yapılma bir sigara olan bir Roth Handle yaktı. Eğer şöyle olsaydı ya da olmasaydı diye çeşitli varsayımlarda bulunmak her zaman ilgi çekicidir. Faydalı bir kafa idmanıdır da bu üstelik. Çünkü ne olabileceği daima sırların en büyüğüdür. Ama eğer Miller o gece radyoyu açmamış olsaydı, yarım saat süreyle arabasını yolun kenarına çekmezdi demek belki daha doğru olur. Böyle yapmasaydı ne can kurtaranı görecek, ne de Solomon Tauber'in ya da Edward Rochman'ın adını duymuş olacak ve 40 ay sonra da belki İsrail Cumhuriyeti son bulacaktı. Miller kulağını radyodan bir an bile ayırmadan sigarasını bitirdi. Camı indirerek izmariti dışarı fırlattı. Bir düğmeye dokunur dokunmaz Jaguar XK150S'in uzun meyilli kapağı altında 3.8 litrelik motor gök gürültüsü gibi gürledi ve kafesten kurtulmaya çalışan kızgın bir hayvanın bilinen rahatlatıcı mırıltılarına dönüştü. Miller farları yaktı, arkaya baktı ve Ostdorf yolundaki gittikçe büyüyen trafik seline katıldı. Strasse'deki o sırada kıpkızıl parıldayan trafik ışıklarına ulaşmıştı ki arkadan gelen can kurtaranın gürültüsünü duydu. Sirenin sesi alçalıp yükselerek Miller'ın solundan geçti can kurtaran. Yol kavşağına girmeden önce biraz yavaşladı. Sonra Miller'ın burnunun dibinden sağa kıvrılarak Daimler Strasse'ye girdi. Miller yalnızca içgüdüleriyle hareket etti. Ayağını debriyajdan kaldırdı. Jaguar can kurtaranın 20 metre peşinden fırladı. Miller can kurtaranın peşine takıldığı anda arabayı doğru eve sürmediğine pişman oldu. Ne olacaktı can kurtaranı izlemekle? Ama bilinmezdi ki can kurtaranlar bela demekti, bela da konu. Özellikle insan olay yerine ilk giden olur ve gazete muhabirleri kıçlarını kaldırıp gelene kadar olay sona ererse. Bu büyük bir trafik kazası, büyük bir rıhtım yangını, çocukların içeride kaldığı alev alev yanan ucuz bir kiralık apartman. Her şey olabilirdi. İnsan burnunun dibinde neler olabileceğini hiçbir zaman kestiremez. Bu yüzden de Miller daima yanında flash bağlantısı arabasının torpido gözüne duran küçük bir Yashica marka fotoğraf makinesi taşırdı. 6 Şubat 1958 günü Münih Havalimanı'nda uçak bekleyen bir adam biliyordu ki Manchester United futbol takımını getiren bu uçak adamın durduğu yerin birkaç yüz metre ötesinde yere çakılmıştı. Profesyonel bir fotoğrafçı bile olmayan adam kayak yapmak üzere çıktığı dinlenme gezisi için yanına almış olduğu fotoğraf makinesini boynundan çıkarmış ve yanan uçağın kendisinden başka kimse de olmayan ilk fotoğraflarını çekmişti. Bu fotoğraflar için resimli dergiler adama 200 bin lira vermişlerdi. Altona tren istasyonunu solda bırakan ve nehre doğru aşağı yönelen can kurtaran Altona'nın küçük arka sokaklarının labirenti içine daldı. Yatık burunlu ve yüksek tavanlı Mercedes marka can kurtaranı kim kullanıyorduysa Hamburg'u da araba kullanmasını daha çok iyi biliyordu. Büyük hızına ve ağır süspansiyonuna rağmen Jaguar'ın arka tekerlekleri yağmurdan iyice kaypaklaşmış kaldırım taşları üzerinde kayıyordu. Miller Menkin büyük otomobil yedek parça mağazasını ve iki sokağı hızla geçtiklerini gördü. Can kurtaran iki yanında yıkık dökük ve ucuz kiralık apartmanlarla pansiyonlar sıralanan, yanlamasına yağan yağmurun altında kasvetli, kötü aydınlatılmış, yoksul ve ayakta zor duran bir sokağa girdi. Mavi sinyal ışığı boyuna dönen bir polis otomobilinin daha önce gelip yer aldığı ve bu tavan ışığının kapısının çevresinde gruplanmış bir yığın insanı yüzlerinde yansıyan pırıltısıyla hayalete benzettiği yapılardan birinin önünde durdu. Sırtında yağmurluğuyla iri yarı bir komiser muavini geri çekilmeleri, can kurtarana kapının önünde yer açmaları için kalabalığa gürledi. Mercedes açılan boşluğa girdi. Şoför ve yardımcısı aşağı inerek arabanın arkasına geçtiler ve boş bir sedye dışarı çıkardılar. Polisle kısa bir konuşmadan sonra da eve girip hızlı hızlı üst kat merdivenlerini tırmanmaya başladılar. Miller Jaguar'ı karşı kaldırımın kenarına ve yolun 10 metre kadar aşağısına çekerek durdurdu. Kaşlarını kaldırdı. Ne trafik kazası, ne yangın, ne de yapıda kapalı kalmış çocuklar vardı. Belki yalnızca bir kalp sekresi. Arabadan inerek komiser muavininin kapıdan can kurtaranın arka tarafına kadar yolu açık tutmak için pansiyonun kapısı çevresine yarım bir daire haline tuttuğu kalabalığa doğru yürüdü. Komiser muavinine yukarı çıkmamda bir sakınca var mı diye sordu.
Elbette var dedi, sizi ilgilendirecek hiçbir şey yok burada.
Miller basın kartını göstererek ben basın mensubuyum dedi.
Komiser muavini ben de emniyet mensubuyum diye karşılık verdi. Kimseyi bırakmıyoruz yukarı. Gördüğünüz gibi merdivenler çok dar ve tehlikeli. Can kurtaranın adamları neredeyse inerler aşağı.
Hamburg'un kenar bölgelerinde görev yapan polis kuvvetlerinin bütün ileri gelenleri gibi bu komiser muavini de iri yarı bir adamdı. Yağmurluğunun içinde 1.90 boyu ve kalabalığı önlemek için iki yanına açtığı kolları ile yerinden oynatılmasına imkan olmayan bir ambar kampısını andırıyordu. Miller olay ne öyleyse diye sordu.
Komiser muavini beyanet veremem dedi, sonra karakoldan öğrenirsiniz.
Sivil giyimli bir adam üst kattan inip kaldırıma çıktı. Volkswagen marka devriye arabasının tavanında durmadan dönen ışık adamın yüzünden geçince Miller onu tanıdı. Hamburg Lisesi'nde birlikte okumuşlardı. Adam şimdi Altona merkezinde görevli küçük rütbede bir sivil polis müfettişiydi. Miller ona seslendi.
Hey Carl!
Genç müfettiş sesin geldiği yana döndü ve komiser muavininin ardındaki kalabalığı araştırdı. Polis arabasının ışığının ikinci dönüşünde de Miller'ı ve onun havaya kalkmış sağ elini gördü. Yarı memnun, yarı öfkeli bir gülümseme belirdi yüzünde. Komiser muavinine işaret etti.
Bırak gelsin, fazla zararlı değildir.
Komiser muavini kolunu indirdi. Miller hızla kalabalıktan sıyrıldı. Carl Brandt ile el sıkıştılar.
Ne işin var burada?
Can kurtaranın peşine takıldım.
Leş kargası seni, neredesin şimdi?
Eskisi gibi serbest çalışıyorum.
Fena bir iş değil galiba bu. Resimli dergilerde boyuna görüyorum adını.
Geçiniyoruz işte, Kennedy'yi duydun mu?
Evet, çok kötü bir şey, rezalet. Dallas'ın altını üstüne getiriyorlardır muhakkak bu gece. Benim bölgemde olmadığına çok memnunum.
Miller pansiyonun ölü gözü gibi yanan çıplak bir ampulün soyulmuş duvar kağıdına sarı bir ışık serptiği yarı aydınlık koridoru işaret etti. Brandt intihar dedi hava gazıyla. Oda komşuları kapının altından sızan kokuyu almışlar. Bize haber verdiler hemen. Bereket versin kimse kibrit çakmamış. Gaz her yana yayılmıştı çünkü. Miller bir film yıldızı olmasın dedi.
Evet elbette böyle yerlerde yaşarlar film yıldızları değil mi?
Hayır, yaşlı bir adam. Yıllar önce ölmüş gibi bir hali vardı. Her gece birisi kıyıyor canına. Gittiği yer canına kıydığı bu yerlerden daha boktan olamaz herhalde. Müfettişin yüzünden hızlı bir gülümseme geçti ve gıcırtılı merdivenin son 7 basamağının hakkından gelip yükleriyle koridora inen can kurtaranın iki adamına baktı. Sonra geri döndü.
Biraz açılın, geçsinler.
Komiser muavini hemen bu seslenişi yakaladı ve kalabalığı yeniden daha da uzağa iteledi. Can kurtaranın iki adamı kaldırımı geçip Mercedes'in açık kapısına doğru yürüdüler. Miller omuz başında olmak üzere Brandt da peşlerinden geldi. Miller'ın aklından ölüye değil bakmak düşüncesi bile geçmemişti. Yalnızca Brandt'ın peşinden yürüyordu. Can kurtaranın adamları aracın kapısına ulaşınca öndeki sedyenin kendinden yana olan kollarını arabadaki ayaklara yerleştirdi. İkincisi de sedyeyi içeri itmeye hazırlandı. Brandt durun dedi ve ölünün yüzünü örten battaniyenin ucunu kaldırdı. Omzunun üstünden usul böyle dedi. Yazacağım raporda can kurtarana ve oradan da morga götürürken mutlaka cesedin yanında olduğumu belirtmem gerek. Mercedes marka can kurtaran arabasının iç ışıkları ince parlaktı. Miller ancak 2 saniye ölünün yüzünü görebildi. Bu görüşün ilk ve tek tepkisi o güne kadar böylesine yıpranmış, böylesine çirkin bir şey görmediği oldu. Gazın etkisiyle oluşan derideki koyu benekler, dudaklardaki mavimsi renk bir yana atılsa, adam sağlığında da bundan pek farklı olamazdı. Birkaç tel düz saç çıplak kafatasına yapışmıştı, gözler kapalıydı. Yüz zayıflığın son kertesine varmış bir çukurluk içindeydi ve takma dişleri ağzında olmadığı için de korku filmlerindeki hortlak duygusunu verircesine yanakları ağzın içine değecek kadar içeri göçmüş etkisini yaratıyordu. Hiç yokmuş gibi duran dudakları dikey bir çizgi halindeydi ve Miller'a bir defa gördüğü dudakları yerler tarafından birbirine dikilmiş Amazon havzasında ele geçen kuru bir kafatasını hatırlatmıştı. Bütün bu görüntüyü tamamlamak üzere şakaktan ya da kulağın üstünden başlayıp ağzın kenarına inmek üzere %2 soluk ve çentikli yara izi de vardı. Brandt hızlı bir incelemeden sonra battaniyenin kaldırdığı ucunu yeniden adamın yüzüne örttü. ardındaki can kurtaran şoförünün yardımcısına işaret etti. Adam sedyeyi arabadaki yerine yerleştirdi. Kapıları kilitledi ve öne arkadaşının yanına geçti. Can kurtaran yola düştü. Komiser muavininin boğuk homurtular arasında kalabalık dağılmaya başladı.
Haydi artık, görecek bir şey yok. Hepsi bu kadar, seyir bitti. Evleriniz yok mu sizin?
Miller Brandt'a baktı, kaşlarını kaldırdı. Çok cana yakın. Öyle, zavallı bir mezar kaçkını. Sana göre bir şey yok sanırım, ne dersin?
Miller'ın üzgün bir hali vardı.
Yok dedi, dediğin gibi her gece birisi ölüyor. Bu gece bütün dünyada yığınla insan ölüyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Kennedy ölünce iş değişiyor ama.
Müfettiş Brandt alay edercesine güldü. Siz gazeteciler çok ahlaksız şeylersiniz.
Öyle, Kennedy halkın okumak istediği bir şeydir. Gazeteyi bunun için alıyorlar.
Haydi eyvallah Peter, merkeze dönmem lazım. Görüşelim.
Yeniden el sıkıştılar, ayrıldılar. Miller geriye dönüp arabasını Altoona istasyonuna doğru sürdü. Ana yola çıkıp şehrin merkezine ulaştıktan 20 dakika sonra Jagore Hansa meydanı çevresinde ve oturduğu çatı katının bulunduğu binadan 100 metre ötedeki yeraltı otomobil parkına bıraktı. Arabayı bütün kış boyunca bir yeraltı otomobil parkında tutmak pahalıydı ama Miller bu masrafı göze alıyordu. Oturduğu oldukça tuzluya patlayan katı da seviyordu. Çünkü kat yüksekteydi ve Miller bu yükseklikten Steindam'ın kalabalık telaşla kaynaşan bulvarını görebiliyordu. Giyimine ve boğazına aldırış ettiği yoktu. İnsan 29 yaşında, 1.80 boyunda, kadınların hoşlandığı kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü olursa pahalı giysilere ihtiyacı kalmaz. Kıskanç bir arkadaşı bir gün ona şöyle demişti: "Sen kadın manastırlarını boşaltabilirsin." Miller bu söze gülmüş, aynı zamanda müthiş memnun olmuştu çünkü bunun doğru olduğunu biliyordu. En büyük zevkleri spor otomobiller, mesleği ve Siegfried idi. Ziggy ile Jaguar arasında bir seçim yapması gerektiği zaman Ziggy'nin aşkı başka bir yerde aramasına gerek duyacağını utanarak kabul ediyordu. Arabasını park ettikten sonra garajın ışığında dikilip Jaguar'ına baktı. Arabasını seyretme olanağını pek bulamazdı. Sokakta arabasına yaklaşırken durur ve hayranlıkla seyrederdi. Bazen yoldan geçen birisi de durur ve arabanın Miller'a ait olabileceğini aklına getirmeden "Motor da motor ha" derdi. Genç bir serbest muhabir genellikle Jaguar XK150S kullanmazdı. Yedek parçanın Hamburg'a gelmesi hemen hemen imkansızdı. Özellikle XK serisi, ki bu serinin S modeli son olarak 1960'da yapılmış ve bu tarihten sonra yapımına son verilmişti. Pazar günleri saatlerce şasinin altında ya da motora gömülmüş olarak arabanın bakımını kendisi yapıyordu. Arabanın 3 su karbüratöründe kullandığı yakıt kesesi için en büyük zorlamaydı. Almanya'daki yakıt fiyatları ile bu zorlama daha da artıyordu ama Miller gönül hoşluğuyla bu parayı ödüyordu. Bütün bunların karşılığındaki ödül de açık otobanda gazı köklediği zaman egzozlardan çıkan o vahşi hırlamayı dinlemek, bir dağ yolundaki dönemeci roket gibi alırken o itme gücünün atılımını duymaktı. Ön iki tekerleğin süspansiyonunu da pekiştirmişti. Arabanın arkada ayrıca kendi bağımsız süspansiyonu da olduğu için dönemeçleri bir kaya sağlamlığı da alıyordu. Öte yanda kendisiyle başa çıkmaya kalkan öteki arabaların sürücüleri minder yayları üstünde çılgınca sallanıp duruyorlardı. Miller arabayı satın alır almaz tabanca boyasıyla siyaha boyatmış, her iki yanına sapsarı uzun birer çizgi çektirmişti. Araba İngiltere'de Coventry'de yapıldı ve ihraç arabası olmadığı için direksiyonu sağdaydı. Bu durum öteki arabaları sollarken bir problem oluyordu ama vitesi sol elle değiştirmesini ve insana korku veren direksiyonu sağ elle tutmasını sağlıyordu ki Miller bu durumun çok daha güven verici olduğunu anlamıştı. Bu arabayı nasıl olup da satın aldığını düşünürken şansına da şaşmadan edemiyordu. O yaz başlarında bir gün saçını kestirmek için berberde beklerken bir pop dergisini karıştırmıştı. Pop yıldızları hakkındaki dedikoduları genellikle okumazdı ama dükkanda okunacak başka hiçbir şey yoktu. Derginin orta sayfaları göz kamaştıran bir hızla üne ve uluslararası yıldızlığa yükselen karma karışık başlı 4 İngiliz gencine ayrılmıştı. Fotoğrafın sağındaki koca burunlu yüz Miller için pek yabancıydı. Ama öteki 300 hafızasının dosya dolabında bir ışık yakmıştı. Dörtlüyü yıldızlığa yükselten iki plağın adları Please Please Me ve Love Me Do'da Miller için çok yabancıydı. Ama bu yüzlerden üçü onu günlerce uğraştırmıştı. Derken onların 2 yıl önce 1961'de Rapper Band olaylarındaki küçük bir kabarede adları afişin en altına yazılı kimseler olarak şarkı söylediklerini hatırlamıştı. Kabarenin adını hatırlaması için de bir gün geçmişti. Çünkü buraya yalnız bir kez St. Pauli çetesi hakkındaki gerekli bilgiyi kendisine alabileceği bir yeraltı kişisiyle bir şeyler içmek ve konuşmak için gitmişti. Star Club'dı adı. Oraya gidip 1961 yılına ait duvar ilanlarını incelemiş ve onları bulmuştu. O zaman 5 kişiydiler. Hatırladığı 3 kişi ve Yet Best ile Stuart Sutcliffe. Miller buradan impresario Bert Camford için reklam fotoğraflarını hazırlamış olan fotoğrafçıya gitmiş, elindeki bütün fotoğrafların yayın hakkını satın almıştı. Beatles'ları Hamburg nasıl keşfetti yazısı, Almanya ve yurt dışındaki hemen hemen bütün pop müziği dergileri ve resimli dergiler tarafından yayınlanmıştı. Bunun sonucu olarak da karısının gebeliği otomobile girmesini engelleyecek kadar ilerlemiş bir İngiliz subayının sattığı, Miller'ın da önünden her geçişinde bir türlü bakmaktan kendini alamadığı, Jaguar'ın sergilendiği otomobil galerisinden arabayı satın almıştı. Hatta iyilik bilirliğinden ötürü birkaç tane Beatle plağı da satın almıştı. Ama plakları tek çalan Sig olmuştu. Miller arabasını yeraltı garajında bıraktıktan sonra meyilli geçidi tırmandı ve dairesine çıktı. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Kendisini her yoklamaya girişinde annesinin hazırladığı bir yığın yiyecekle saat 6'da karnını tıka basa doyurmuş olduğu halde acıktığını hissetti. Bir omlet hazırlayıp gecenin en son haberlerini dinledi. Bütün haberler Kennedy ile ilgiliydi ve Dallas'tan pek az yeni haber geldiği için Alman yorumlarıyla doldurulmuştu. Polis hala katili aramaktaydı. Spiker uzun uzun Kennedy'nin Almanya'ya duyduğu yakınlıktan, bir önceki yaz Berlin'e yaptığı ziyaretten ve Almanca olarak verdiği demeçten söz etti. Ich bin ein Berliner. Dipnot, ben Berlinliyim. Spiker'in sözlerini Batı Berlin valisi Willy Brandt'ın heyecandan boğuk boğuk çıkan banda alınmış yüceltme dolu konuşması izledi. Başbakan Ludwig Erhard ve bir önceki Ekim'in 15'inde görevden ayrılmış olan eski başbakan Konrad Adenauer'ın Kennedy hakkındaki övücü sözleri okundu. Peter Miller elektriği söndürüp yattı. Ziggy'nin evde olmasını arzuladı. Çünkü canı sıkıldığı zamanlar ona sarılıp yatmak isterdi. Böyle sarılıp yatarken sevişirler, sonra da Miller deliksiz bir uykuya dalardı. Bu uyku faslı Ziggy'nin müthiş canını sıkardı. Çünkü o seviştikten sonra evlenmekten, çocuklardan söz etmek isterdi. Ama dans ettiği kabare sabahın 4'ünden önce kapanmaz, hele iri göğüslü ve kısa etekli bir kıza lokanta fiyatının 10 misline şampanya ısmarlamaya hazır taşralıların ve turistlerin Rapper bağını doldurduğu cuma geceleri 4'ü bile geçerdi. Ziggy ise kızların hepsinden daha iri göğüslü ve daha kısa etekliydi. Onun için Miller bir sigara daha içti. Sonra Altona'nın o kenar mahallesinde gazla zehirlenmiş adamın korkunç yüzünü rüyasında görmek üzere saat 2'ye çeyrek kala yalnız başına yattığı yatağında uykuya daldı.